Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Temmuz 2022 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Gamze Erçıkan imzalı Dijital Diktatörlerin Tuzağı Sosyal Medya başlıklı yazıyı sunacağız. Bir Matrix'in içinde olduğunuzu bilmezseniz uyanabilir misiniz? Peki nedir Matrix? Bilgisayar tabanlı bir düş dünyası, bir sanal evren. Oradaki insanlar gerçek dünyada yaşadıklarını zannederler ama aslında akılları Matrix'e hapsolmuştur. Sosyal medya ve birkaç yıl içerisinde hayatımıza daha fazla yer alacak olan Metaverse'ün yapmaya çalıştığı tam olarak bu. Ama insanlar en düşük seviyedeyken hatalarının ve bağımlılığa olan meyillerinin şiddetinden habersizlerdir. Peki bizler bağımlı mıyız? Dünya üzerinde müşterilerine kullanıcı ismini veren iki sektör vardır. Yasa dışı uyuşturucu sektörü ve yazılım sektörleri. Sosyal medyayı bir uyuşturucu haline getirdiler. Beğeniler ve görüldüler dopamin salınımını artırıyor ve bağımlılığa sebep oluyor. İnsanların ikna edilme psikolojisi hakkında her şeyi öğrendiler ve bunları bizim üzerimizde uyguladılar. Sosyal medya Las Vegas'taki kumar makineleri gibi çalışıyor. Ürünü bilinçli kullanmanız hiçbir şey değiştirmiyor. Beyin sapınızda derinlere iniyor ve içine bilinçaltı alışkanlıklar yerleştiriyor. Böylelikle daha derin bir düzeyde programlanmış oluyorsunuz ve bütün bunları yaparken hiçbir ahlaksızlıktan geri durmuyorlar. Dinleniyorsunuz, gözlemleniyorsunuz, dikkatinizin nerede olduğunu takip ediyorlar ve sizi yönlendiriyorlar. Fark ettiniz mi? Yeni bir spor ayakkabı almalı mıyım dediğinizde az sonra sosyal medya hesaplarınızda spor ayakkabı reklamlarıyla karşılaşıyorsunuz. Ya da DM üzerinden yaptığınız ufak bir tartışmadan sonra neden yalnızlığın daha güzel olduğu, zaten insanlara güvenilmemesi gerektiğini konu alan içeriklerle karşılaşıyorsunuz. Çünkü yalnız kalmanız, daha çok vaktinizi onlara ayırmanız, daha çok alışveriş yapmanız demektir. Yapmaya çalıştıkları şey bizleri parçalamak. Çünkü birlik olursak, güçlü bağlarımız olursa emellerine ulaşamayacaklarını biliyorlar. İşinde uzman yüzlerce mühendis, son teknoloji bilgisayarlar ve gerçek ötesi algoritmalarla çalışan yapay zeka. Her hareketiniz onlarca hesaplanıyor ve her an manipüle edilmeye çalışılıyorsunuz. Reklamlar tarafından bilinçaltına yerleştirilmiş algı operasyonları yüzünden alışveriş yaparken farkında dahi olmadan onların bilinçaltımıza yüklediklerini seçiyoruz. Tabii ki o ürünlerde hiç masum değil. Orta Doğu'da savaş döneminde radyodan yayılan Kur'an-ı Kerim dinletisinin ardına sadece bilinçaltı tarafından duyulan bir frekansla karşı koymanız anlamsız, hiçbir şeyi değiştiremeyeceksiniz telkinlerinin eklendiğini biliyor muydunuz? Ya da çocukların izlediği çizgi filmlerin arkasına 25. kare tekniğiyle cinsel içerikli fotoğraflar yerleştirdiklerini, ben çok merak ediyorum. Tüm bu subliminal mesajlar bir yapbozun parçası mı ve bir gün puzzle tamamlandığında neler olacak? Biz nasıl bir insana dönüşmüş olacağız? Düşmanınızı tanımazsanız onu asla yenemezsiniz. Biz onların düşmanıyız ve onlar bizi bizden iyi tanıyor. Her birimizin en zayıf yönlerini, dini inançlarımızı, siyasi görüşlerimizi, bizimle ilgili her şeyi biliyorlar. Böylece bizi alt etmeleri kolaylaşıyor. Kesinlikle bu kadar sistemli çalışma, bu kadar emek sadece para kazanmak için olamaz. Çünkü bunu yapanlar zaten dünyanın en zenginleri. Üst akıl ya da karanlık güç, adına her ne derseniz. Asıl amaçları bizi olmadığımız bir insana, duygusuz, anlamayan, sorgulamayan, dinsiz, cinsiyetsiz birer robota dönüştürmek. Sularımıza eklenen klorür, diş macunlarımıza eklenen florür de aynı amaca hizmet ediyor. Beynimizde bulunan idrak ve sezgi gücümüzü sağlayan epifiz bezini köreltiyor ve onların yaptıklarını anlamaktan aciz, sorgulayamaz birer varlık haline alıyoruz. Aslında bütün bunların farkında olmak dahi elimizi düştüğümüz bu kuyudan dışarı çıkardığımız anlamına geliyor. Farkında olalım, fark yaratalım. Gamze Erçıkan'ın kaleme aldığı Dijital Diktatörlerin Tuzağı Sosyal Medya başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Bir diğer yazıyla bir mülakatla devam ediyoruz programımıza. Şehadet Taş imzalı Rümeysa Oğuz'la yapılan televizyonun başından ayrılmayan babaların, kulağından telefonu ayırmayan annelerin gözü bilgisayarda takılı evlatları olduk başlıklı mülakatı paylaşacağız. Yazar Rümeysa Oğuz'la Semerkant Aile Yayınları'ndan çıkan, birbirinden farklı öykülerden oluşan Akşam Ezanından Önce Evde Olmak isimli kitabını konuştuk. Evliliklerdeki temel sorunlardan ve çözüm önerilerinden bahsettik. Dikkate değer cevaplar verdi Rümeysa Hanım. Gönüllere, hanelere huzur getirsin dileriz. Yazarın Herkes Kalsın, Sen de Gitme isimli bir kitabı daha bulunmaktadır. İlk kitabınızda mutlu evliliklerin sırlarından bahsetmiştiniz. Sizce en önemli sırrı nedir mutlu evliliğin? Bir sırrı yok bana kalırsa, kitapta birbirinden bağımsız öykülerde resmedilen evlilikler ve onlarda yaşanan sorunlar var. Ve insanların kendi ilişki dinamiklerinde bu sorunları nasıl aştıkları anlatılıyor. Çoğu zaman bir mutluluk ve sır arayışında buluyoruz kendimizi. Yaşamımızın içinde her alanda, işimizde, evladımızda, ilişkimizde, komşuluğumuzda yahut evliliğimizde. Belki de en büyük sır sonu gelmez bir mutluluk arayışının gereksizliğini kabul etmektir. Çünkü burası dünya, burada her şey yarım kalıyor. Doğal olarak mutluluklarda. İnsan ömrünü yalnız haza adar ve günün sonunda yaptığı her davranışı bir mutluluk terazisinde tartarsa mutsuz oluyor. İmtihan dediğimiz büyük gerçek bazen takılıp düşeceğimizi, bazen üzülüp ağlayacağımızı, bazen de mutluluktan havalara uçacağımızı kabullenmekle kolaylaşıyor. Hepsi bizim için. Üzülmek de, sevinmek de. Bunu fehmettiğimiz an mutsuzluğumuza da sarılıyoruz ve gerçek mutluluğun bu hayatın geçici nimetleriyle idrak edilemeyecek bir kavram olduğunu anlıyoruz. Eski zamanlarda aileler bir araya gelince hoş sohbetler edilir, samimi bir ortam oluşurdu. Bugün sizce aramıza teknolojinin kontrolsüz kullanımı mı girdi? Kesinlikle doğru bir tespit. Hatta şöyle mi söylesek, teknolojinin arasına biz girdik. Artık birbirinin yüzüne bakmayan, aynı evde sosyal mecralarla haberleşen, acı ve sevinçleri storylerden takip eden bir çağda yaşıyoruz. Yazık ki bu günümüzün gerçeği. Kitapta da bundan bahseden öyküler var. Biz aynı evin yabancıları olduk. Gözlerimize bakmayı unuttuk. Hani eskilerde annemiz bir göz işaretiyle komutlar verirdi bize. Artık bu yok. Fazlası da yok, eksildik. Kemiyet yalnızca takipçi sayımızda önem arz etmeye başladı. Televizyonun başından ayrılmayan babaların, kulağından telefonu ayırmayan annelerin, gözü bilgisayarda takılı evlatları olduk. Hepimiz suçluyuz. Suçluyuz çünkü birlikte inşa ettiğimiz bu yeni dünyada her birimiz ötekini suçluyor. Burada çözüm de iki aşamalı bana kalırsa. Önce hatayı kendimizde bulup tamirata kendi benliğimizden başlayacağız. Önce biz bırakacağız elimizdeki teknolojiyi yere. Sonra da buna bağımlı olmadan bağlı yaşamayı öğreneceğiz. Çünkü gelişen hayatın kodlarını yok saymak onu yok etmiyor. Alternatifler üretip teknolojiye rağmen değil, onunla beraber yaşamayı öğreneceğiz. Fakat onun kölesi olmadan biz onu yöneteceğiz, o bize değil. Bugün evliliklerde yaşanan huzursuzluğun sebebi sizce rol çatışması mı? Tam olarak rol çatışması diyebileceğimizi sanmıyorum. Bana göre en büyük etken her şeyi yapabilirsin algısının bizi hastalıklı bir hale getirmesi. Özellikle son zamanlarda kadınların her işi yüklendiği bir düzen söz konusu. Burada erkeklere sorumsuzluk atfetmiyorum asla. Anlatmak istediğim geleneksel hayatın ne dışına çıkabildiğimiz ne de içinde kalabildiğimiz tam olarak. Eskiden erkek evi geçindirmekle yükümlü kişiyken kadın da evdeki düzenden sorumluydu. Sonra biz kadınlar da çalışma hayatının içine girdik. Bunu yaparken geleneksel normları kırdık bir açıdan. Fakat tam da yukarıda bahsettiğim gibi dışarıdaki işi yani para kazanma işini ortaklaşa yaptığımız hayatta öteki sorumlulukları bir türlü paylaşamadık. Gelinen noktada çalışan kadın aynı zamanda ev hanımı ve mükemmel anne olmak gibi bir rol yüklenirken çalışan erkek olarak kalmaya devam etti. Böylece de huzursuzluk başladı. Kadınlar iş bölümünü teklif etmemiş de olabilir. Şartlar hayatı bu şekilde gerektirmiş de olabilir. Bu her ilişkinin kendi dinamiğinde yaşanmıştır. Fakat günün sonunda çoklukla her işe yetişememekten yakınan, iş yükünün bölüşülmediğinden dem vuran, öfkeli ve üzgün kadınlar çoğaldı. Tabii ben olayları kadınlar açısından değerlendiriyorum. Belki dört dörtlük olan bütün o işler olmasa da olurdu ama evlilikler herkesin sınırlarının çizildiği alan olmaktan çıktı. İşler karıştı. Bu da beraberinde huzursuzluğu getirdi bana kalırsa. Kitabınız hayatın içinden birbirinden farklı ve etkili öykülerden oluşuyor. Tam olarak kitabın amacı nedir? Hiçbir şey. Öykü bir amaçla yazılmaz çünkü ama bir niyetle yazılabilir pekala. Yazarken niyetim hayatın içinden, bizden çok uzak olmayan insanları anlatmaktı. Bak bu benim annem, bu aynı bizim komşuya benziyor. Geçen başıma tam da böyle bir şey gelmişti. İnsanlar okuduğunda bunları söylesin istedim. Sonra da kendilerine dışarıdan baksın. Çünkü ben öykülerin çözümlerini yazarken her biri için ayrı ayrı huysuzluk etmedim. Dik başlı, başına buyruk, dedik, örf adet bilmeyen karakterler değildi benimkiler. Bizdenlerdi, nahiflerdi, anne baba hakkı, komşu hukuku biliyorlardı. Hayatın içinde iyilikle bir yol tutturmanın mümkün olduğunu evvela okuyana hatırlatmalıydılar. Oldu sanırım. Kaybettiğimiz o güzelliklerin kapısını yeniden araladı kitap. Öz eleştiri yaptırdı bize. Öyle ki geçen yıl Almanca'ya çevrildi. Ve Alman okullarından Alman öğrencilere okutulması için pek çok sipariş geçildi yayın evime. Demek ki niyet hasıl olmuş. Çünkü ben iyilerin ve iyiliklerin kazanacağına inanıyorum. Türkiye genelinde gençlere yönelik yürüttüğünüz çevrimiçi bir okuma tahlil grubunuz var. Bu tür çalışmalar gençlerde nasıl bir etki oluşturuyor? Ben bunlara okumayı okumak atölyesi diyorum. Binlerce kitap var. İnsan ömrü boyunca okusa dahi çok azını bitirebiliyor. Ki bütün kitaplar okunmamalı elbette. Biz gençlerle önce bütün kitapları okumamamız gerektiğini öğreniyoruz. Sonra da derin okuma yapıyoruz. Burada amacımız hangi dini, siyasi yahut sosyal görüşten yazarın hangi ideolojiden kitabını okursak okuyalım, kendi değerlerimizi unutmamayı öğrenmek. Karakter tahlilleri ve yazarın bakış açısını kitabı okurken nasıl anlayacağımızın yollarını öğreniyoruz. Kaçmış bir ilmeği söker gibi söküyoruz eseri ve sonunda elimizdeki kitaptan ahlaki, dini ve örfi olarak bizden olanı alıp bilinçaltımıza yüklenmek istenen mesajları kitapta bırakarak ayrılıyoruz eserden. Bu nitelikli bir okumak atölyesi ve popüler kültüre yakın olan gençlerin her kitabı okuyabileceği erişim kolaylığında, istikametlerinden sapmamalarını sağlıyor ve gözlerindeki pırıltıyı görünce her defasında iyi ki yapıyorum dedirtiyor bana. Bütün yoğunluğuma rağmen iyi ki yapıyorum. Değerli dinleyenlerimiz, Şehadet Taş'ın yazar Rümeysa Oğuz'la gerçekleştirdiği televizyonun başından ayrılmayan babaların, kulağından telefonu ayırmayan annelerin, gözü bilgisayarda takılı evlatları olduk başlıklı mülakatını paylaştık. Ve bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesi Dergi'ye değerli dinleyenlerimiz. Şimdi de Muhammed Esat Altıntaş'ın "Ne yani, biz de gençiz, bizim de konserlerde eğlenmeye hakkımız yok mu?" başlıklı yazısını paylaşacağız. Müzik Çağımızda müzik dinlemek pek çok gencin olmazsa olmaz aktivitelerinden biri. Geçen hafta fakültemizin koridorlarında yürürken önümdeki gencin kulağına telefonu dayayıp kafasını sallayarak adeta vecd içinde rock türü bir müzik dinlediğini gördüm. Telefonun ekranı bana dönük olduğu için dinlediği müzik grubu ve parçanın adına da şahit olmuş biri olarak yanına yaklaşınca "Hayırdır?" dedim. Gencimiz cevaben "Akşamki konsere hazırlık yapıyorum hocam." dedi ve gitti. Ama ben kafamda deli sorularla yürümeye devam ettim. Modernite öyle bir ideoloji ki heyula halinde üzerimize her türlü mecradan akıp geliyor. Sosyal medya marifetiyle artık kendisini yeni normal haline getiriyor. İlke ve değer merkezli yaşaması beklenen Müslüman gençlerimiz, modernitenin bir tezahürü olan sekülerleşme akımına kapıldığının farkında bile olmuyor. Çünkü herkes oraya doğru koşuyor veya koşmak istiyor. Şarkıyı icra edenin kimliğiyle, duruşuyla, tavrıyla, söylenen şarkıların içeriğiyle ve şarkıların söylendiği ortamla kendi değerlerinin çatıştığını fark edemiyor bile. Hatta kendi değer dünyasına ters olan bir akışa kendini kaptıran gencimize güzel bir üslupla içinde bulunduğu ahval hatırlatılınca ne yani biz de genciz, bizim de eğlenmeye hakkımız yok mu deniliyor. Elbette bu bir açıdan haklı bir soru. Çünkü gençler de kendilerine ne sunuluyorsa onu normal zannediyor. Ne de olsa normal, alıştığımız şeydir. Peki ya alıştığımız şeyler anormalse? Anormallikleri fark edebilmenin yolu hayata ilke ve değer merkezli bakabilmekten geçiyor. Şu mühim soruları her gencimiz kendisine sorabilmeli. Bana yakışan nedir? Bu konserlerin amacı ne? Sözleri ve tınısı bizden olmayan, kişiyi yalnızca nefsani hislere yönlendiren şarkıların son ses söylendiği ortamlarda bulunmak ne kadar doğru? Bu tür ortamlarda bulunarak çoğunlukla değerlerimizle çatışan, mahremiyet ölçülerini yok sayan bu şahısların popülaritesine katkıda bulunmuyor muyuz? Özellikle de parayla bilet almak, maddi gücümüzü inandığımız değerlere aykırı şekilde harcamak olmuyor mu? Bu sorular bize inandığımız dinin değerlerine uygun yaşayıp yaşamadığımız noktasında kendimizi muhasebeden geçirmek konusunda mühim bir pusula adeta. Elbette şenlik, müzik, eğlence bizim de hakkımız. Fakat nasıl bir müzikte? Gelin meşru daire içerisindeki müziğin şartları hususunda İmam Gazali'ye kulak verelim. Söylenilen ve dinlenilen müzik müstehcenliğe alet edilmemeli. Başka haramlara yol açmamalı. Sözlerinde genel ahlaka ve dinin ilkelerine aykırı hususlar olmamalı. İbni Hazm'ın dediği üzere, kim müziği günah işleme amacıyla dinlerse günahkar olur. Allah'a kulluk davranışlarını güçlendirmek ve kendini hayır işlerine yönlendirmek maksadıyla dinlerse itaat ve ihsan üzeredir. Bu fiili de dinin tasvip ettiği işlerdendir. Burada eleştirilen husus müziğin kendisi değil, inanıp kabul ettiğimiz milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmayan müziklere kulak verilmesi ve bu müziğin mahremiyet değerine aykırı ortamlarda icra edilmesi. Yani gençlerimiz Müslümanca düşünme üzerine tefekkür edebilmeli ki hem gençliğini mamur eylesin hem de yarın bir gün insanların hayatlarına vicdanı rahat bir şekilde dokunabilsin. Muhammed Esat Altıntaş imzalı, ne yani biz de gençiz, bizim de konserlerde eğlenmeye hakkımız yok mu? Başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve son olarak Merve Safa Likoğlu imzalı, güzeller her şeyin künhündeki güzeli arar başlıklı yazıyı sunacağız. İnsan bir hayırlı dost, bir hatırlı kahve, bir güzel mecliste gönlünü şenlendirmeye, güzelin yanında durup güzel kokmaya, güzel bakıp güzel görmeye muhtaç. Kendimizi sağaltmanın yolu buradan geçiyor. Peki nereden bulacağız o güzelleri? Hem neden bizimle vakit geçirsinler ki? Onlar da güzel görmek istemezler mi? Evvela hayra niyet edeceğiz. Allah'ım, hayırlı insanlarla buluştur, oturt, kaldır, yedir, içir, neşelendir, hüzünlendir diyeceğiz. Hemen ardından bir iyilik yapacağız. Gülümseyiş, sadaka, zikir, sevap, küfre buğz etmek emir. Hemen şimdi burada iyilik namına ne yapabiliyorsak onu yapacağız. Bu anlık zihin yönetimleri bize anlık bir Müslümanca yaşama neşesi verecek. Hemen sonra daha uzun sürede ulaşacağımız bir hedef belirleyerek o yolda bir adım atacağız. Bugün ne yapacağım? Bu hafta, Temmuz ayında, Ocak ayına dek okuduğum sayfa sayısını nasıl artırırım? Daha fazla hareket etmek için neler yapabilirim? Bakışlarımı nasıl kontrol ederim? Merhametimi artırmak için gökyüzüne, Kur'an'a, yeni doğmuş bir yavruya nasıl yöneltebilirim? Zikrullah'ı artırabilir miyim? Hangi nimetleri düşünmek tefekkürümü artırıyor? Nebatat, hayvanat, cemadat, çiçekler mi, kuşlar mı, taşlar mı, hangisi daha çok dikkatimi çekiyor? Onlar üzerine çalışabilir miyim? Çiçek deyip geçmesem, kara hindiba desem, tavşancıl otu, dağ sümbülü, su teresi veya sütleyen, kuş deyip geçmesem, kızıl gerdan desem, saka, saksan, serçe diye tek tek söylesem, taş deyip geçmesem, akik desem, mercan, ay taşı, sedef diye eklesem. Ben kimim? Merdivenin basamaklarını yavaş yavaş ve temkinli çıkmak. Bugün düne göre şahsi tekamülümde daha iyi bir durumda mıyım? Geçen aya göre bu ayım, geçen yıla göre bu yılım, geçen 5 yıla göre bu 5 yılım. Sürekli bir bilinçli farkındalık hali. Değil mi ki Efendimiz günde 70 kere tevbe ederim dedi? Bu inabe halini iyice anlamaya çalışmaktır bana iyi gelecek demek ki. Bana iyi gelecek, bana. Kimim ben? Nefs, vicdan, kalp, akıl, ruh, beden. Her bir cüzümle kendimim ben. Peki hangi haldedir bu kendim? Bana durmadan kötülüğümü emrediyor. Nefsim mi şunu diyen? İyilerle görüşme, dost meclisleri ağır geliyor. İstediğimi yaparken birden aklıma orada duyduğum bir söz geliyor. Dünyalık lezzetleri her an her yerde durmaksızın tatmak istiyorum. Cevaben desem ki, senin isteklerin lezzet vericidir. Fakat malayani işler geçici lezzet verir. Hem dünyaya gereğinden fazla dalanlar, dünya lezzetlerinden de tat alamaz hale gelir. En sevdiğin yemekleri her gün yediğinde, en sevdiğin filmleri her gün izlediğinde, en sevdiğin arkadaşınla her gün eğlendiğinde bıkarsın. Dünyalık nimetleri kararında tüketmek, bedenin sıhhatini gözetmek, vicdanın sesi dinlemek, akleden kalbinle hareket etmek, sonsuzluk için yaratılmış ruhunun ihtiyaçlarını gözetmektir asıl olan. İşte bunları yaparsan Müslümanca yaşama neşesiyle dolarsın. Bu dünyanın gurbet olduğunu o zaman anlarsın. Ata toprağın cenneti özlediğini o zaman hatırlarsın. Nefsimi biraz teskin ettikten, kötülüğü emredişini kınar hale geldikten sonra bir düşünce alır beni. Ya güzelleri bulamazsam, ya onlarla vakit geçiremezsem, beni neden görmek istesinler ki derim yanılarak. Sanırım ki güzeller de ben gibidir. Halbuki güzeller her şeyin künhündeki güzeli arar, bulur ve burulur. Benim taklit etmem gereken de işte tam budur. Mahlukatın özündeki güzeli görmek. Dost meclisi kurarken kardeşlerimin hatalarına değil güzelliklerine odaklanmak. Güzele çağırırken güzel çağırmak. Biri sıkıldığında şöyle demek. Ferahlayınız. Dostlar arasındasınız. Merve Safa Likoğlu'nun kaleme aldığı Güzeller Her Şeyin Künhündeki Güzeli Arar başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz son olarak bu akşam Sesli Dergi'de. Genç Dergisi'nin Temmuz 2022 sayısından paylaştık yazılarımızı. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.